İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar, İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocamız bize tasavvufun ıslahlarından, tasavvufun kavramlarından bahsediyorlar. Daha önceki programlarımızda tevbe kavramını detaylı olarak hocamız bize anlatmıştı. Ve geçen haftaki programımızda da hocam mücahede kavramına başlamıştınız. O yarım kalmıştı. Yani mücahede salikin veya müridin veya tasavvuf yoluna girmiş kişinin nefis, şeytan ve düşmanla mücadele etmesi anlamında bir tasavvufi terim. Bunu daha farklı şekillerde de anlaşılabilir. Daha geniş böyle bir şekilde izah etmiştiniz. Dilerseniz bu kavrama devam edebiliriz hocam bu programda da. Buyurun sayın hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestain. Sayın dinleyenlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gününüz veya geceniz hayırlı, yümünlü, bereketli olsun. Allah sağlık, sıhhat, iman zenginliği versin. Efendim bu konuyla ilgili, mücahede konusuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Ama nefsiyle cihat konusunda ilk açılım ve mücahede konusunu teori olarak ilk defa ortaya koyan Hatemül Esam olmuştur. İlk sufilerden. Hatem-i Esam ilk sufilerden olarak bu kavram üzerinde fazla durmuştur.
Yani nefisle mücadele.
Nefis, evet. Bu bilgi de Sülemi tabakatında 95. sayfasında yer alıyor. Mesela ayet-i kerimede ve cahidu fillahi fisebillahi değil. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Başka bir ayette de fisebillah diyor.
Allah'ta veya Allah yolunda.
Şimdi fillah ile fisebillah arasında fark var mı? Evet, büyük fark var.
Evet.
Fillah da Allah'ın zatı. Fisebillah, Allah'ın esması ve sıfatları söz konusu.
Evet. Birisi Allah'ın zatı.
Bak, cihadın iki boyutu. Sırf öz Allah için. Öbürü de Allah-u Teala Hazretlerinin esması sıfatı. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin böyle nasıl cihada giriyorsunuz, şimdi cennet var. Efendime söyleyeyim, belki ganimet de elde edeceksiniz. Şehit olup cennete gireceksiniz. Yani böyle bir, bunlar sahih. Yani ben öleyim, cennete gireyim. Bu niyetle giriyorsunuz, ölürsünüz ve cennete gideriz. Problem yok burada. İnşallah. Ya Rabbi, bu savaş, cihadı, yani terbiye edilmiş savaşı, ben senin rızan için yapıyorum. Ey güzel Allah'ım, bu yaptığım amel sırf senin için ve karşılık da beklemiyorum. Ne cennet beklentisi, ne cehennemden kurtuluş arzusu.
Evet.
Direkt sen olduğun için namaz kılmak da var, cihat yapmak da var. Fillahinin manası bu oluyor işte. Evet. Cennet arzusu dahi yok. Ya Rabbi, sen Allah'ımsın. Ben de senin bir kulunum. Ben senin için yapıyorum. Sana bakıyorum, gözüm sende, ayırmıyorum. Üst bir duruş bu. Ehassül Havas duruşu.
Evet.
Hep sürekli Allah'a bakanlar. Ehassül Havas bu. Havas da aşağıda oluyor, bir aşağıda. Ya Rabbi, savaş yapacağım, cihat yapacağım. O cihatta öleceğim. Ölünce de cennete gireceğim, cennette seni göreceğim. Bu da sahih.
Evet.
Mahzuru yok. Alan tabakası girerken ganimet kazanacağım. Eğer sağ kalırsam, yaralanırsam gazi olacağım. ölünce şehit olacağım, cennete gireceğim, bana 40 tane huri verilecek. Bu da sahihtir.
Evet.
Bakın dikkat edin.
Derece
bu üçlü
derece.
Tasnif. Evet. Avam cihadı farklı algılıyor. Havas ayrı algılıyor. Hasül havas ayrı.
Evet.
En kralı, en mükemmeli, en güzeli, en zirve. Piramidin en son taşı. Allah.
Sadece Allah
bitti.
İçin.
Ve bu yüzden, bakın dikkat edin, fillahi, eskise evet. billahi anlatmaya çalışıyorum ayet-i kerimede. Hac suresi 78. ayet. Şimdi savaşla ilgili ayet anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor biliyor musun vahidçiyim? اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً
evet.
فَثْبُتُ. Bir düşmanla karşılaştınız mı? Kaçmayın.
Sabit durun.
Sabit durun. Cepheden kaçmak yok. Gerilemek yok. Başka? Hemen devam ediyor. Sabit durun. وَذْكُرُوا كَثِيرًا. Bol bol Allah'ı zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O zaman felaha erersiniz.
Evet.
Türk ordusu, işte Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiklerimiz savaştı, Kore'de savaştı, Tahsin Yazıcı'nın hatıraları var. Efendim Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz savaştı, onlara şükran borçluyuz. Şu anda Suriye'de,
yani,
Kıbrıs'ta savaştık. Savaşırken bizim askerimiz namazı olmasa, oruçla tutmasa, dini zayıf bile olsa, savaşırken, cephede giderken, koşarken, ayet-i kerimeye göre öyle. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diyerek savaşın.
Evet.
Bu bir gelenektir. Bu bizim, dikkat edin, moral değer olarak bizim bir değerimizdir. Moral değerdir.
Askere bu. Güç veriyor yani.
Tabii. Ya eyyüllezine aminu izâ lakîtun fiyeten, ey inananlar, bir orduyla karşılaştınız. Fesbutu, kaçmayın. Vezkurullah, Allah'ı zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sonunda dünyada ve ahirette korktuklarınızdan kurtulursunuz. Hı. Umduğunuz şeylere de nail olursunuz ifadesini kullanıyor.
Evet.
Ayet-i kerime bu. Demek ki namazın, savaşın esnasında bir kimse gönlünü Allah'a bağlayıp Allah Allah diyerek koşacak. Ölecek, şehit olacak. Ve cennete gidecek. Bitti. Ve şerefli bir mevki.
Evet.
Bir zamanlar 2000 senesinden önce bizim Türkiye'mizde cihat ve şehitlik gibi kavramları kitaplardan kaldırmak, hatta Kur'an-ı Kerim'den çıkarmak konusunda çalışma yapan ilahiyatçıların olduğunu duymuştum. Sonradan bazı şeylerde, toplantılarda, sağda solda yapılan yıllık toplantılarda da bunları dile getiren ve dillendiren de akademisyenlerin varlığından da 20 sene önce tabii olmuş, haberimiz olmuştu. Halbuki bu açılımlar ne kadar güzel açılımlar.
Evet.
Hiçbir zaman düşmanımız eksik olmayacak. Bütün dünya dost olamaz. Düşmanımız da olacak, dostumuz da olacak. Savaş, ekonomik savaş, kültürel savaş, psikolojik savaş, sosyolojik savaş, efendime söyleyeyim, kültürel savaş, maddi, askeri, militer savaş. Bak savaş, pek çok savaş. Şu anda ordular sıcak savaş yapmıyor biliyorsunuz.
Evet.
Bu bahsettiğimiz ticari savaşlar yapıyor. Kültürel savaşlar.
Ekonomik savaşlar.
Enformasyon savaşları var.
Evet.
Bilgisayar üzerinden işte şey savaşları var. İnternet üzerinden yapılan savaşlar var. Hackerlar. İşte o savaş o kadar çok ki. Nefis cihadı en başta tabii. Önce kendimizi yenebilmeyi, becerebilmek, halledebilmek. Ondan sonra diğer savaşları başarabilmek meselesi. Yani o kadar cihat kelimesi, o kadar güzel bir şey ki, adam öldürmek, sadece cephedeki efendim düşman askerini öldürmek, öylesine ki cihat kavramı içinde 20 tane madde varsa en son madde o.
Evet.
Ondan önce kültürel cihat var. Ondan sonra inanç cihadı var. Ondan önce efendim söyleyeyim, yani ekonomik cihat var, turizm cihatları var, aklınıza ne gelirse siber cihatlar var, yani evet. siber iletişim ağları üzerinden yapılan cihatlar var. Ondan sonra akıl üzerinden cihatlar var. Ama hepsinde cihat kelimesini kullanınca yapılan savaşlar meşru olacak.
Meşru olması lazım. Tabii.
Meşru. Efendim, gittik falanca ülkenin barajına, çok ağır bir zehir attık ve o barajın yanındaki şehirde yaşayanlar o sudan içtiler ve öldüler. Veyahut da o suyla sulanan çiçekler öldü. Atabilir misin? Atamayız. Savaş halinde bile olsa
yine yapamayız. Yani.
Ordu, eğer ordu yağarsa, mesela Bedir Savaşı'nda kuyuları peygamberimiz kapattırdı. Düşman ordusu içmesin diye. Ama orası bir savaş yeri ve düşman var. Eğer sivillerin olduğu bir yer olsa yapılmaz mı?
Yapamaz.
Olmaz. Mahrum edemezsin. Susuzluktan öldürme hakkına sahip değilsin. Ama evet. Savaşta düşmana karşı el harbu hud'atun, savaş bir hileden ibarettir. Kuralına göre yapabilirsin. Savaşın esnasında düşmana, savaştığın insanlara karşı yapılır. Çünkü ya o seni öldürecek ya da sen onu öldüreceksin.
Evet.
Konu o kadar geniş, o kadar güzel ki biz sırf kan dökme ve insan öldürme üzerinden, o referans üzerinden cihadı anlatmak yerine buyurun oturalım. Profesör Mümtaz Turhan'ın, Allah rahmet eylesin, milliyetçi, yani milli değerlere bağlı, dini değerlere bağlı, aklı başında bir Türk entelektüeliydi. Profesör Mümtaz Turhan,
evet.
Kültür Değişmeleri adlı bir kitabı var. Ya orayı oku işte. Ya kültürel cihat nasıl oluyor? Hmm. Kültür değişimi, exchange nasıl oluyor? Nasıl kültürel olarak savaşlar yapılıyor? Ve değişimler nasıl oluyor? Dönüşümler nasıl oluyor?
Kültür savaşları.
Başkalaşım, mankurtlaşma, bilmem ne.
Medeniyet, evet.
Medeniyetler savaşı.
Evet.
Civilization war. Yani medeniyetler savaşı. Huntington'ın biliyorsunuz.
Evet.
Yani konu
çok yönlü.
Çok yönlü. İşte mücahede de bak tasavvuf insanın kendisinin kendisiyle savaşması. İnsan kendisiyle kendisinin savaşması dıştan bakıldığı zaman böyle bir çelişki ifade ediyor gibi oluyor. Yani kendilik kendinin kendinle. Sen senle savaşıyorsun. Bir burada absürt mantık gibi bir şey var. Hayır. Kuantum mantığına göre son derece doğru. Çünkü her şeyin hakikati kendi içinde gizli.
İnsanın kendinde gizli.
Sen kendinin dostusun değil mi? Ne yapayım bak kazak giymişsin, mevsim kış. Üstüne kalın giymişsin, kendine dostusun.
Evet.
Dostum dedin, sen kendiliğin içinde düşmanın var. Peki o düşmanın içinde var, nefsin içinde de. Men arefe nefsehu'nun içinde var. Fakat arefe rabbehu var.
Evet. Rabbini tanıyorsun onu.
Yani fihi ma fihi.
Evet.
Onda olan şey
onda
var. Yani onun içinde o var. La ilahe illa, la ilahe putperestliktir. İllallah da Allah-u Teala ve vahdettir. Yani şeydir. Allah'ın birliğidir. Allah'ın varlığıdır. Biri Allah'ı inkar ediyor. La ilahe kısmı. Yani küfürdür. İllallah imandır.
İman.
Küfürle imanı birleştirmiş. Kuantum düşünce tarzına göre mücahede kelimesi, bak dikkat edin, iki kişi arasında yapılır. Ama tasavvufta sen yine senle savaşıyorsun. Sen seninle nasıl savaşıyorsun? Tasavvuf işte bunun için kurgulanmıştır. Nefis cihadı nasıl yapılacak? Nefsani yol, ruhani yol diye tarikatlar ikiye ayrılmıştır. Ruhani yolla aklımızı terbiye ediyoruz. Aklından güzel şeyler geçecek.
Evet.
Kötü şeyler düşünme lütfen. Nefsani yolda arzuların ve isteklerin, her şeyi ben de istiyorum, sen de istiyorsun. Ama meşru olacak. O isteklerini meşru istek haline dönüştüreceksin. Haramdan olmayacak. Paraydı, makamdı, mevkiydi. Meşru yol neyse meşru yoldan sapmayacak.
İşte en zor şey belki hocam, insan isteklerinin önüne geçmesi yani.
En zor. Evet, kendine onun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve raca'na min cihadil asgar ila cihadil ekber. Tebük savaşından dönerken sevgili peygamberimiz, şimdi küçük bir savaş yaptık, büyük savaşa dönüyoruz. Nedir ya Resulallah? Nefisle savaş diyor.
Nefisle yapılan
cihaz. Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayında canın su çekiyor, içemiyorsun. Canın yemek istiyor, yiyemiyorsun. Bu arzu ve isteklerine dur diyorsun. Kendi arzu ve isteklerinle yüzleşiyorsun. Ve kendini o zaman tartabilir hale geliyorsun. Oruç işte budur. kendini tartabilmeye götürüyor.
Evet.
Kendini tartınca kendini bizzat kendin tartmak suretiyle kendin kendini tartışıyorsun. Ve tartılıyorsun. Tartan, tartı ve tartılan. Hepsi aynı. Kim? O da sen. Terazi sende.
Evet.
Tartan tüccar sensin. Tartılan senin arzuların, isteklerin.
Arzular ve istekler.
Ve bir ölçüsü var, kilosu var, gramı var bunun. Rastgele tartamıyorsun. Bir kilo gelecek. 9.99 olmaz. 1001 de olmaz. İbre tam ortada olacak. İbreyi tam ortada tutturmaya adalet deniliyor. Ve yarın ahiretteki mizan denilen, terazi denilen adalet ölçüsü ve terazisi işte bu şekilde çalışacak. Teraziyi burada düzgün tartamayanların ve terazide ibreyi tam ortada tutturamayanların ibresini Cenab-ı Allah ahirette tam ortalayacaktır. Tam hesaba çekecek ve bizi hizaya getirecektir Allah. Kaybedersek iyi bir yere gitmeyeceğiz.
Allah korusun.
Kazanırsak kaliteli bir yere gideceğiz.
Evet.
Ve bu dünyada ahiretin tarlasıdır. Tarlası olduğu için buraya ona göre buğday ekeceğiz. Ki orada buğdayı bulalım. Arpa ekiyorsun. Ahirette arpa çıkacak. Arpayı ekmişsin. Ahirette ya Rabbi ben buğday istiyorum deme hakkın yok. Ey kulum sen arpa ekmiştin. Burada arpa çıkar.
Ne yaptıysak karşılığını göreceğiz
yani. O kadar. Yücze bihi. Evet. Ne yaptıysa hemen yağmursu. En yücze bihi. Kim kötülük işlediyse ancak onun karşılığında cezasını bulacaktır. Burada şeyde ayet-i kerimede Allah yolunda mallarınızla bi emvalihim ve enfisihim canlarınızla cihad edin. Yani can yani hayatını ortaya koyuyorsun. Hayatını kaybetme bağısına. O şekilde cihat olduğu gibi mal ile de cihat var. Ekonomik. Ekonomik cihat. Her zaman onu söylüyorum. 1/40 biz entelektüeliz. Biz elit sayılırız.
Evet.
Toplumda öyleyiz. Mürekkep yalamışız. Hasıl havas olamayız ama havas olmanın avamlıktan uzak durmanın çabası içinde olmalıyız. Avam tabakası 1/40 verecek. Biz 1/2 vermek zorundayız.
Malı önce zikretmesinin bir hikmeti var.
Önemli.
Önce candan önce mal diyor yani.
Allah uğrunda bi emvalihim diyor. Önce ondan sonra enfüsühim. Mal canın yongasıdır derler ya. Ya. Ve malı uğrunda ölen kimse şehittir.
Evet.
Bu da önemli. Yani evine girmiş, evindeki mücevherleri çalacak. İşte 100 gram altının var, hırsız. Onunla kavga ediyorsun, boğuşuyorsun. Adam çekiyor silahı, seni öldürüyor. Ne uğruna öldün? Malını koruma uğrunda öldün. Başka?
Evet.
Irzını ve namusunu koruma uğrunda ölen de şehittir. Genç kız kaçırılıyor, bilmem ne oluyor. Ve namusuma halel gelmesin diye hayatını kaybediyor. Şehittir. Cennete gider.
Evet.
Tabii bu konuştuklarımızın sosyopsikolojik bir değeri var. Günümüz rasyonalist mantığına verebilecekleri bir takım açılımlı mesajlar var. Bir açıklamalar var. Bunlar boş şeyler değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir insan tasarımıdır. Ve bu tasarımın yapıcısı Allah'tır. Ve reel değeri vardır.
Evet.
Çünkü bizi Allah yarattı. Bizi, bu makineyi yaratan bu makinenin nerede aksayacağını biliyor. Aksayacağını bildiği yerlerde emirler, yasaklar konmuş. O zaman her emir ve yasakta incelediğimiz zaman bizim bir eksiğimiz, bizim bir noksanımız gözüküyor. Mesela Kur'an'da hiçbir zaman namaz kılın diye emir yoktur. Nedir emir?
İkame.
Akimus salati.
Namazı ikame edin.
Namazı ikame edin. Namaz kılın kelimesini kullanmıyor Allah. Namazı ikame edin. Ne demek? Namazı doğru dürüst.
Doğru kılın ya.
Yani düzgün. Yani kendinizden geçerek kılın. Eğildiğiniz zaman tam eğilin. Secdeye kapandığınız zaman biraz durun. Ağır ağır, yavaş yavaş, özen göstererek ikame-i salat olarak namazı kılın. Kılın demiyor.
Akimussalâ.
Düzgün namaz kılın. Çoğu insanlar namazı düzgün değil. İki rekatlık bir namaz iki dakikada bitiyorsa O namaza namaz denmez bana göre. Biraz konsantrasyon, meditasyon, akıl, tefekkür, murakabe, Allah'ı hissetmek, Allah'ı yaşamak, Allah'ı öznelleştirmek, Allah'ı içselleştirmek, onu duymak, duyuşlu olmak, gözlerin nemlenmesi, Allah'la konuşman, yani bir semavatta ruhun bir yücelişi, uçuşu, yani miraç, namaz miraç, bunu yaşamak gerekir.
Evet.
Bunu yaşamayınca o namaz namaz denilir mi? Bu şekilde kılınmayan namazlar Allah tarafından bir paçavra gibi suratına çarpılacaktır diyor. Hadis-i şerifte peygamberimiz bunu çok güzel anlatmış.
Evet.
İşte biz entelektüeller bu mücahede konusunda eğitim mücahitleriyiz biz. Eser yazıyoruz, talebe yetiştiriyoruz yıllardan beri. Ve bunu yaparken de aşkla yapacağız, isteyerek. Yani gideceğiz. Mesela gel konuş diyecekler sana. Sayın hocam şu okulda konuş. Giderken heyecanlanarak. Bir şey verebilir miyim? Bir şey alabilir miyim?
Evet.
Gideceğiz. Enerji vereceğiz. Ve verdiğimiz enerji onlardan bize yansıyacak. Bizde enerji olacak. Aldığımız enerji, verdiğimiz enerji.
Evet.
Onun için Allah rızası için ihlasla, sevinerek, mutlu olarak gitmek lazım. Evden çıkarken hep yüzümü güleç tutmaya çalışıyorum. Ya Rabbi senin rızan için gidiyorum. Konuşabileyim, insanlara anlatabileyim. Bunlar bu kaliteleri yakalamak lazım.
Evet, Allah razı olsun hocam. Muhterem hocamız bize mücahede kavramından bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Tevbe suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edin buyuruluyor. Yani mücahedenin bir yönü malla yapılan bir mücahede, canla yapılan mücahede ve asıl tasavvufun konusu olan nefisle yapılan mücahede. Belki en zoru nefisle yapılan mücahede. Herhalde oraya geldik. Dilerseniz oradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nefis mücahidesi neden zor?
Efendim, nefis mücahidesi işte cihad-ı ekber deniliyor. Evet. Büyük cihad.
Evet.
Ama daha önce derslerimde anlattığım gibi cihat kurallı savaş.
Kurallı savaş.
Kuralsız değil. Anlattım.
Evet.
Yani kadınları öldürmeyeceksiniz, çocukları öldürmeyeceksiniz, ihtiyarları öldürmeyeceksiniz, din adamlarını öldürmeyeceksiniz, otunu, ağacını kesmeyeceksiniz, ekinlerini yakmayacaksınız, hayvanlarını öldürüp telef etmeyeceksiniz, evini yıkmayacaksınız. Kural.
Nefsin de öldürülmesi yok. Tezkiyesi var.
He. Nefsin de bu şekilde bizzat öldürün demiyor.
Evet.
Terbiye edin diyor.
Terbiye.
Nefsin öldürülmesi olmaz zaten. Hindular nefsin öldürülmesi üzerine çalışıyorlar. Öldü kelimesini kullanıyor.
Yanlış.
Ve evlenmiyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Nefis canlı, mübarek. Ve varlığını devam ettirecek. Ama senin kontrolün altında olacak. Ne kadar kontrolün altında olursa sen o kadar başarılı bir kul olacaksın.
Evet.
Her istediğini nefsine vermeyeceksin. Ey nefsim, şunu arzu ediyorsun. Terbiye uğruna sana bu isteğini vermiyorum. Çok kaliteli, kaymaklı bir kadayıf gelmiş. Sütlü kadayıf biraz da. Çok seviyorsun. Yiyeyim. Hayır, yemeyeceğim. Ey nefsim, canı çekiyor.
Evet.
Arada bir böyle riyazet, yani içsel, manevi spor yapmak lazım.
Zina haram ama evlilik helal.
Helal, bitti.
Evet.
Ya, yani evleneceksin, bir ihtiyaç giderilecek ama kendi meşru eşinle yapacaksın.
Evet.
Gayrimeşru olarak nikahın olmayan birisiyle yapmayacaksın. Ama nefis yine çalışıyor, yine faaliyette. Ama kurala uyarak yapacaksın.
Evet.
Kazanacaksın, faizden değil. Ticaret.
Ticaretten.
Dönüşüme katılacak ticaret. Hayata katılacak para. Bir yerlerde birikmesin, bankalarda birikmesin. Hayata
piyasada
atılsın.
Olacak.
Piyasada
yani.
Olacak.
Evet.
Tedavülde olacak.
Tedavülde
ki
olacak.
Para parayı doğuracak ticaretle.
İnsana yani faydalı olacak.
İnsana faydalı olacak.
Evet.
O da yine fayda var ikisinde. Ama birisi meşru fayda, öbürü gayrimeşru fayda.
Gayrimeşru. Evet.
1 milyon lirayı koyuyor. Her ay gidiyor 4.000 lira mı 3.000 lira neyse bir para alıyor. Ne kadar alıyorsa bilmiyorum.
Bu da kendine faydası var ama topluma. Öbür türlü
topluma faydası olmuyor. Evet. Para orada duruyor.
Evet.
Topluma geçmesi lazım. Yani ticari hayata katılması lazım. Kan, vücudumuzda kan olmazsa yaşayamayız.
Evet.
Bu toplumun ekonomisinin yaşaması için paranın kendisi dediğimiz bir yere depolamak yanlış oluyor.
Yanlış.
Ebu Osman el-Mağribi, büyük sufilerden, nefsiyle sıkı bir mücahedeye girişmeyen dervişin, salikin, tasavvuf yolunda yeni bir şey öğrenemeyeceğini belirtir. Yani tasavvufta kitap okuyarak öğrenmek değil, yaşayarak öğrenmek esastır.
Evet.
Hiç unutmam, böyle bir tasavvuf doçentiydi. Şimdi profesör oldu da arkadaşımız. Sayın hocam dedi, ben hani bir dervişliğim yok benim dedi. Bir şeyhe bağlı değilim dedi.
Evet.
İnisiyatik yolların birine de sülük etmiş değilim. Böyle bir manevi hayatım yok. Ama hep tasavvuf eserleri okuyorum. Bu okumak bana yeter mi yetmez mi?
Diye
teoride. Teoride kalıyor. Pratiğim yok. Olur mu? Diyor. Bana faydası olur mu? El cevap olmaz.
Evet.
Olmaz. İlle işte 50 rekat namaz kılarsan Cenab-ı Allah seni sever. Berat yücesinde kıl. 100 rekat neyse. Onu okuyan geçiyorsun. Bu bilgiyi bilmek sana faydası var mı? Yok.
Bilmenin faydası yok.
100 rekat kıl 4 saat. 100 rekat işte 4 saatte kılınıyor. 4 saat Allah'la konuş anlamına geliyor.
Şimdi pratiği lazım ya.
He. Hani onunla bununla lap lap lap lap lap lap konuşuyoruz değil mi? Evet. Televizyon, telefonu alıyoruz, WhatsApp'larda, bilmem nerede mesajlaşıyoruz ve konuşuyoruz saatlerce.
Evet.
Bir de Allah'la konuş saatlerce. Allah hakiki dost değil miydi hani? Hiç konuşmak istemiyorsun. Konuşmak için uzun uzun huzurunda kalmak lazım peygamberimiz gibi. Geceleyin başlıyor, 6 saat Allah'ın huzuruna ayrılamıyor. Konuşuyor, Allah'la konuşuyor.
Evet.
En büyük dost. Çok konuşmak çok sevdiğini gösterir. Fazla konuşma arzusunun olmaması Allah'ı fazla sevmediğini gösterir.
Evet.
Onun için namazlarımız hızlı bitiyor bizim. Sevmiyoruz aslında. Seviyoruz diye kandırmaya ve kendimiz hakkında yıkıcı hüsnü zan beslemeye devam edelim. Bu zannımız yıkıcı hüsnü zan.
Seven sevdiğiyle daha çok yapıcı, beraber olmak
yapıcı
ister.
Hüsnü zan değil yani.
Evet.
Yani namazın manası budur. Allah'la konuşma.
Sevgiliyle buluşma. Tamam.
Sevgiliyle, sevdiğimle ben konuşuyorum.
Evet.
Allah'tan daha büyük dost var mı? Allah'tan daha büyük sevgili var mı? Yok. Sevdiğim bir insan olsa, nişanlılık yıllarında mesela iyi hatırlıyorum. Ta 1968 senesi, aradan kaç sene, 52 sene geçmiş. Oturuyoruz işte hanımla, işte o zaman nişanlıyız. Konuş, konuş, konuş, konuş, bitmiyor. Bazen konuşacak konu olmuyor. Yine de birbirimizden ayrılmıyoruz. Öyle karşılıklı duruyoruz. Bak konuşacak konu yok.
Ama yine de bırakmıyorsun.
Evet, karşılıklı öyle duruyoruz. Nişanlım bana bakıyor, ben nişanlıma bakıyorum. O kadar. Konuşacak bir şey kalmamış artık. Yani ayrılası gelmiyor.
Evet.
Şimdi buradan hareketle. Allah'ın karşısında da biz böyle miyiz acaba? Yani cuma namazını kılıp son bir 4 rekat daha kılınsa iyi olur. Sünnet. Kılınmasa da olur ama kılmak lazım. O 4 rekat fazla geliyor. Cemaatin yarısı camiden hızlı bir şekilde ayrılıyor. Geç geliyor. Son anda ilk çıkan da
erken çıkıyor.
%50'si böyle maalesef.
Evet.
Keşke o 4 rekatı da kılsalar. Allah'la daha fazla buluşsalar. Allah'la daha çok konuşulsa. Yani namaz Allah'la, ben böyle algılıyorum. Vahiyciğim. Yani Allah'la senli ben olacağız.
Evet.
Allah'ın merkezinde olacağız. Biz onun periferisi, çevresinde olacağız. Yani merkezine neyi alırsan karakterin ona göre şekillenir. Allah'ı hayatının merkezine koyarsan senin karakterin ilahileşir. Allah olmazsın evet. Ama ilahileşir. Rabbiyun olursun. Yani Rabbanileşirsin.
Evet.
Kur'an-ı Kerim tabiri. Rabbiyunu kesir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah olamayız. Ama Rabbiyyun olabiliriz, Rabbani olabiliriz.
Rabbanileşebiliriz.
İlahileşebiliriz. Ama Allah olamayız. Rab olamayız.
Aşağıda.
Çünkü merkezi onu aldık. Hayatınızın merkezinde para varsa işte paralı, paracı olursunuz.
Evet.
Karakter yapınız, paracı karakter yapısı olur. Artık neyi seviyorsanız, en çok sevdiğiniz şey hayatınızda merkezinize koyduğunuz şeydir. Ve merkezinize neyi koyduysanız zamanla çevrede ne varsa onu kara delik gibi yutar. Evet. Kendine benzetir. Ya bu düne dinara. Ahir zamanda ümmetin paraya tapacak diyor.
Evet.
Değer erozyonu yaşıyoruz. Değer erozyonu.
Yani malla yapılan cihadı ya. Kaybediyoruz ya.
Bu gibiler hakkında Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir şiiri vardı da şu anda aklıma gelmediği için okuyamıyorum sayın dinleyicilerime. Bu paraya tapanlarla ilgili, menfaatine tapanlarla ilgili. Yani böyle bir necis diye bir kelime falan kullanıyor orada. Pisliktir bunlar diyor.
Evet. Pislik.
Allah çünkü korusun. Hadis-i şerifte öyle söylüyor ya.
Necis.
Dünya cifetün, dünya pisliktir. Ye'kül minha ehluha.
Ehli
o dünyadan yer. Onu sevenler yer.
Sevenler yer.
Onlar düşkündür. Sekülerize olmak.
Evet.
Dünyacı olmak. Maddileşmek, paracı olmak. Ve manevi değerleri kaybetmek. Maneviyat erozyonu. Müslümanların çoğu bu erozyona gönüllü maalesef. Gönüllü olarak itaat ediyor.
Allah korusun.
Buna uyuyor yani.
Evet.
Manevi erozyon var. Hiç aldıran yok. Diyor ki tasavvufu yaşamayan bir kimse bir şey öğrenemez. Çünkü kişi bildiğiyle amel ederse bilmediğinin bilgisi ona verilir diye hadis-i şerif var.
Evet.
Ayet-i kerimede bu şöyle anlatılıyor. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bize ulaşmak için çaba gösterenler var. Orada da cihat kelimesi geçiyor.
Evet.
Bize ulaşacak yolları açarız diyor. Ama bize gelmek için çaba gösterirse
çaba
açarız.
Çaba gösterenlere
göstermez,
açarız.
Açmaz. Bana gelmek üzere bir adım atana 10 adım atarım diyor değil mi?
Evet.
Bana gelmek üzere yürüyene ben koşarak giderim. Yani al gülümü, ver gülümü.
Tabii.
Bu hesaba geliyor.
Yani.
Bunu iyi düşünmek lazım. Sen yaşayacaksın ki, bildiğini yaşayacaksın ki Allah sana bilmediğini bilgisini verecek. Demek ki yaşamaktan meydana gelen ve Allah tarafından öğretilen bir ilim vardır ki buna da marifet denilir. Ve hatta hikmet de diyebilirsiniz.
Evet.
Yani Allah'ın terbiyesi bu gibi edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi beni Rabbim terbiye etti. Peygamberimizin Rabbim beni terbiye ettiği makam 3 aşağı 5 yukarı buna tekabül eder.
Evet.
Efendim Allah'a hitaben kendisine nasıl ulaşabileceğini sorduğunda yani Ebu Osman Maribi'ye sordular.
Allah'a nasıl ulaşılır?
Diyor ki da nefsek.
Nefsini bırak.
Nefsini bırak. Sümme teali. Ondan sonra gel.
Sonra
nefsini
gel.
Bırak, sonra öyle gel.
Nefsini bırak.
Da nefsek. Sümme teali.
Evet.
Kelimenin orijinali bu. Nefsini bırak gel.
Allah'a yani, ulaşmak istiyorsan nefsini bırak öyle gel.
Tabii şey değil. Yani nefisle beraber olmaz. Yani nefsini terbiye et.
Evet.
Nefsinin esiri olmazsan bana gelebilirsin.
Allah'ın,
tam manası bunun
Allah'a
bu.
Ulaşır.
Yoksa nefis ölmüyor.
Evet.
O nefsini bırak. Nefsini öldür anlamına değil.
Arzularını
Savuk'ta
bırak.
Nefis öldürmek yoktur.
Evet.
Nefsinin arzularını bırak.
Evet.
Nefsine esir olma. Olduktan sonra bana gelen kapılar açılır. O zaman gelebilirsin ancak. Yani def-i mefsedet celb-i menfaatten evladır. Yani negatif oluşumları yok etmek, pozitifleri celp etmekten, elde etmekten daha önce gelir.
Evet.
Önce kötüler yok edilir, ondan sonra iyiler, menfaatler elde edilmeye çalışılır. Bu bir esastır. Mecellede Ahmet Cevdet Paşa bunu çok güzel yorumlamıştır.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün bir Kur'an-ı Kerim ruhunu bize sunarken Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri verdiği emirler yap ve yasaklar yapma. Hepsi bize faydalı.
Hepsi faydalı.
Ya ruhumuza faydalı, ya bedenimize faydalı, ya da nefsimize faydalı. Bu yüzden
evet.
Kur'an-ı Kerim'i okurken ruhani yönden bir tefsiri gerekiyor. Nefsani yönden bir tefsiri gerekiyor. Bedeni yönden, maddi yönden bir tefsiri gerekiyor. Dördüncü olarak da hepsini toparlayıp toplu bir tefsir gerekiyor.
Hep beraber.
Evet. Hep beraber. Her ayette bu özellik var. İşte nefsini bırak öyle gel diye Allah'tan ben böyle bir hitap duydum. Allah bana dedi ki nefsini bırak bana gel deyince daha nefsek sümme teali. Allah bana böyle söyleyince bunun üzerine gömleğinden çıkan yılan gibi, kabuğundan soyulan yılan gibi nefsinden ve benliğinden sıyrıldığını.
Evet.
Nefsini riyazet körüğüne koyup mücahede ateşiyle kor haline getirdiğini ve 12 yıl melamet çekiciyle döverek sahip olduğu mertebeye ulaştığını söyleyen Beyazid-i Bestami ile bazen kendini ayaklarından bir ağaca asarak, bazen de bir kuyuya baş aşağı sarkıtarak çile çıkardığı, Kur'an okuduğu ve bu durumlarda namaz kıldığı rivayet edilen Ebu Said Ebu'l-Hayr'in nefis mücahedeleri meşhurdur.
Bunları bizim yapmamız mümkün değil. Yani bunlar yok, biraz aşırı örnekler sanki.
Ekstrem örnekler.
Evet, tabii.
Yani tarihte böyle örnekler var. Olmuştur. Hı. En ekstrem ifrat tefrit arasında
tabii.
İfrata kaçanlar olmuştur. Bu ifrat. Biz dengeyiz. Biz denge. Bunları yapamayız.
Evet.
Ama bunlara bakarak kendimizi bir hizalamamız lazım. Ve tasavvuf genel olarak da bunlardan ibaret değildir.
Değil, evet.
Tasavvuf itidal yoludur.
Evet.
Bunlar da zaten bu makamı elde ettikten sonra bu uygulamada bırakmışlardır. Eğitim sürecinde bir uygulama mesela hayatında bir sene falan uygulamış bunu Ebu Said Hayır.
Evet.
Bir sene.
Beyazid-i
Bestami kuyuya baş aşağı sarkıtmış kendisini veyahut da neyse bu mücahedeleri işte 10 yıl sürmüş. Yani ömür boyu da değil.
Evet, belli bir süre.
Ve bekarlık da yok.
Yok.
Ruhbaniyet hayatı da yok.
Evet.
Sosyal hayattan kaçmak da yok. Köşeye çekilenler toplum benden zarar görmesin çekilmişlerdir. Ve köşeye çekilenler enerji kazanıp tekrar topluma dönmek üzere köşeye çekilmiştir.
Evet.
Yani tarikata, dervişliğe soyunup girip ölene kadar toplumdan mizantrop bir şekilde yaşayan hiçbir insan yok.
Evet.
Ya bütün mesele şu. Michel Foucault'un o İnsan arkeolojisiyle alakalı yazmış olduğu eserde insanın böyle özünü oluşturan hazinedir o biliyorsunuz.
Evet.
Fıtrat Allah'la alakalı en temiz yönümüz. Oraya ulaşmak için arkeologlar gibi arkeolojik kazma vuruşlar yapmamız lazım.
Evet.
Yani çileler, riyazetler. Michel Foucault da bunun farkında. Modern düşüncelerde. Ve deliliğin tarihini yazmış. Oraya ulaştığınız zaman orası akıl ötesi. Yani senin aklın değil, Allah'ın aklı.
Evet.
Yani senin akılsızlığın Allah'ın aklı.
Evet.
Senin aklın olduğu yerde ne? Allah'ın aklı olmuyor.
Yani.
İşte irade, kendi aklını ilahi akılda eritmek,
eritmek
diye bir kavramdan bahsedilebilir yani burada.
Aydınlatmak.
Oralara tabii Allah'ın nuruyla aklın aydınlanması denilen bir kavram gündeme geliyor. Şu anda konumuz olmadığı için ona giriş yapmıyorum.
Ona
ama Michel Foucault o insan arkeolojisini değerlendirirken insan kendi içine doğru kazılarda bulunması lazım. Yani özünü çevreleyen kabukları tek tek soyması lazım.
Evet.
Öze ulaşmak için. İşte buna kazı yapmak, kazmalamak diyor.
Arkeoloji.
Hacı Bayram Veli Hazretleri de bunu şöyle söylüyor. Müritleri taş yonarlar, yonarlar, üstada sunarlar diyor. Taşın yontulması.
Çalab'ın ismini anarlar.
Aynı ifade
evet.
Bak. Hacı Bayram Veli Hazretleri Kuddes-i Sırrı böyle kullanıyor. Michel Foucault insan arkeolojisiyle alakalı yapmış yazmış olduğu eserdeki o uzun anlatımlarda yine aynı konuyu anlatıyor.
Evet.
İşte onun için köşeye kenara çekiliyor. Çekilmezseniz kendinizi bulamıyorsunuz. Kendiliksiz topluma gidiyorsunuz. Yani kişiliksiz oluyorsunuz. Topluma fayda yerine zarar veriyorsunuz. Arada bir çekilip mesela Ramazanlarda izin alıp biraz Kur'an okumak, derinleşmek, Allah'ı yaşamak, Allah'la buluşmak, kendini bulmak, kendileşmek, kişiliğin oluşması, kişiliği kaybetmiş kişiliksiz gölge varlıklar, eşbah halinde insanlar arasında dolaşıyoruz. Kendimiz olmadan yaşamak topluma bize fayda getirmez.
Evet.
Bizden topluma bir fayda olmaz. Kendiliğimizi elde edeceğiz. kendiliğimizin üzerinden vereceğiz. Kendiliğimizi kaybetmiş, kendimizi kaybetmişiz. Mevla, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında kim arıyordu? Allah'ı. Ama dolayısıyla kendini arıyordu.
Kendini arıyordu. Evet.
Mağarada buldu. Mekke'den uzaklaştı, dağa çıktı, orada buldu kendini. Peygamberlik bile bir mağarada verildi. Uzlet'te verildi.
Evet.
Tasavvuf erbabı da arada bir Hira mağaralarına, kendi hayatlarının Hira mağaralarına çekilmişlerdir.
Evet.
Ve ilk zamanlarda, tasavvufun ilk zamanlarında Şkeftiye diye bir grup vardı. Mağaralarda 3-5 sene yaşarlar, kendilerini bulurlar. Aydınlandıktan sonra insanların arasına girerler. Prometheus gibi sanki, benzetmek gibi olmasın ama, ateşi, ilahi ateşi elde ediyorlar. O ilahi ateşi insanlara götürüyorlar.
Evet.
Aynı şey değil mi? Anlatayım.
Sürekli yaşamıyor mağarada ama.
Benim ama ışıksız insan ışık verebilir mi? Bir evine veremez. Çekil de bir Kur'an oku, ağla, ibadet et, Allah'a yaşa. Aydınlan, aklın aydınlansın. O aklın aydınlığıyla insanların arasına gir. Sabırlı oluyorsun. Güzel yüzlü oluyorsun. Veriyorsun, almıyorsun, menfaat vere sormuyorsun. Ama aydınlanmamış akıl, bu ay maaşım kaç lira arttı? Bu ay bunu satın alsam, şu taksidi ödesem, tamamen para merkezli bir akıl evet, üretiyoruz.
Dünya merkezli.
Dünya merkezli. İnsanlara bu akıldan fayda gelir mi? Gelmez.
Gelmez.
Ahirette ne kadar faydalı olduysan ona göre derece verilmeyecek mi bize?
Evet.
Hep kendine çalışıyorsun. Hangi insana ne faydan oldu senin?
Kime ne faydan var?
Evet. Olay bu.
Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.